kıymetli Başak Efendi dinleyenleri, tekrar sizlerle beraberiz. Değerli konuğumuz Muhittin Pektaş Bey, bu akşamki programımızın konuğu ve onun eseri Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun meselesinin metin kırılması yöntemiyle çözümlenmesi üzerindeki çalışması üzerinde konuşuyoruz. Aynı zamanda genel manada edebiyat alanında, divan edebiyatı alanında sohbetimizi, muhabbetimizi devam ediyoruz. Ben değerli hocama şöyle bir soruyla, şimdi metin kırılması yöntemi nedir? Yani edebiyatta nasıl anlaşılmalıdır? Veya genel manada, hani ben edebiyat alanında çalışan bir insan olmamakla beraber edebiyata ilgi duyuyorum. Yani biraz da belki sizin ifadenizle böyle içten gelen bir şey. Yani mesela bir mısrayı alıp okumak, onun üzerinde düşünmek, biraz kafa yormak, ondan bir takım şeyler almak çok hoşuma gidiyor. Sizin eserinizden de bazı böyle belki baştan sona alıp hani okumamakla beraber onu da böyle şey olarak hani ifade etmiş olalım. İnşallah daha sonraki yapacağımız okumalara siz onu o şekilde değerlendirin. Affınıza sığınarak bunu ifade etmiş olalım. Ya metin kırılması yöntemi nedir? Nasıl evet. Anlamalıyız artık?
Öncelikle kitabı okumadığınız şeklinde bir düşünceyi kabul etmiyorum. Okumuşsunuz ama ayrıntılı bir şekilde incelememişsiniz. Evet. Fakat kitabın özünü kavramışsınız. Ben buna yaptığım daha önce görüşmemizdeki sorularınızdan bunu anladım. Bu açıdan teşekkür ederim. Önce metin kırılması nedir? Şunu ifade edeyim. Metin kırılması çok büyük sanatçıların eserlerinde söz konusu. Yani sıradan, normal, efendim bizim taklitçi dediğimiz veya büyük bir sanatçının gölgesinde eserler meydana getiren sanatçıların eserlerinde göremiyoruz. Çok büyük sanatçıların eserlerinde var. Çünkü çok büyük bir sanatçı eserini meydana getirirken varoluşçuluk güdüsüyle meydana getiriyor. Yani bu eseri kendisini ortaya koymak için yazıyor. Kendisini ortaya koymak derken insanın sahip olduğu iki şey var. Bir öz yaşamı var. Ki bu öz yaşam bizim şu anda ki hayatımıza değil yaşadığımız olaylardan meydana geliyor. Olaylardan, duygulardan.
Veya gerçek yaşam mı diyeceğiz buna?
Gerçek yaşamdan
hayatın
meydana
geliyor. Kendisi yani.
Evet. Diğeri de bizim iç dünyamız.
Derun dediğimiz.
Evet, iç dünyamız. Yani yaşam eylemlerden oluşuyorsa iç dünyamızda duygu ve düşüncelerden meydana geliyor. Bunlar bize ait olan şeyler. Sahip olduğumuz tek hazine bu. Ve büyük bir sanatçı yani bunu dünyaya bir çocuk olarak doğurmak istiyor. Tabiri caizse. Şimdi anneler biliyorsunuz kadınlık kadınlar annelikle dünyaya bir şeyler getiriyorlar ve bizlerin maddi bedenlerini getiriyorlar. Büyük sanatçılar da eserlerini meydana getiriyorlar. Ama bu eserlerin içlerinde yani ben derindeki metin, en üstteki metin dediğim boyutlarında kendi öz yaşamlarını, üç dünyalarını dünyaya bir çocuk gibi doğuruyorlar.
Yani
metin kırılması, sözümü tamamlamadım. Metin kırılması işte bu derindeki metne, en üstteki metne bizi ulaştıran noktalardır. Eserde bunlar çeşitli yerlerde bulunur. Tıpkı film kareleri gibi. Biz bu metin kırılmalarını bir araya getirdiğimizde ortaya başka bir metin çıkıyor.
O zaman metin içerisinde bir metin,
metin var. Yani. Evet. Yani sanatçının meydana getirdiği ve şimdiye kadar okuduğumuz, anladığımız yani metin olarak gördüğümüz metne biz yüzeydeki metin diyoruz. Elbette bu yüzeydeki metinle bir mana ifade ediyor. Burada da olaylar var. Burada da yani biz şimdiye değin işte bu yüzeydeki metni okuduk ve gerçekten bu yüzeydeki metin verdiği mesajlar da doyurucu mesajlar. Biz hakiki aşkı orada mecazi aşkı görüyoruz. Leyla ile Mecnun'un aşklarını görüyoruz. Ama bir de efendim bu yüzeydeki metnin altında gün görmemiş yani bizim farkına varmadan okuduğumuz derindeki metin var. İşte o metinde farklı bir metin var.
Yani, o metinde iç içe girmiş bir şey.
İç içe girmiş yani. Bir metin. Yani sizler bilmiyorum sevgili dinleyicilerimiz hiç gördüler mi? Üç boyutlu resimlere.
Mutlaka,
takım şekiller
mutlaka görmüşlerdir. Yani, mutlaka.
Desenler vardır. Dikkatli bir şekilde belli bir bakış açısıyla baktıkları zaman o şekillerin, desenlerin altında üç boyutlu bir resim görürler.
Bir başka resmin olduğu.
Evet.
Yani bizde düz bir bakışla fark edilmez o.
Görülmez.
Biraz daha böyle hani onun zaten görüş teknikleri vardır. Onunla alakalı.
Yani bizim metin kırılması yöntemini izah eden çok güzel bir benzetme bu. Gerçekten dikkatli bir şekilde, yani metin kırılmasının olduğu noktalardaki o noktalar çok binlerce beyit tutuyor. Baktığımız zaman derindeki metni görürüz ve derindeki metin tutarlı bir metin. Yani öyle bir iki kareden oluşmamış, binlerce kareden. Eserin bütünlüğü boyunca derininde kendini gösteriyor. O da bir metin olarak akıp gidiyor. O da belli bir olay örgüsüne sahip. Evet. Ama o metnin konusu farklı. Fuzuli'nin öz yaşamı ve üç dünyasından geldiği için onun hayatının 3 ile 10 yılları arasında, 10 yaşları arasındaki süreci kapsıyor. Ama ne acıklı bir öykü. Yani ben burada bütün insanların bu öyküyü baştan sona okumalarını istiyorum. Çünkü gördüğümüz yüzeydeki metnin altında o bir yüzeydeki metin aslında ona bir fon teşkil ediyor. Asıl metin o.
Yani
ve ben o metni
bizim mesela diyelim normal bir Mesnevi'de Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevi'de görmüş olduğumuz o metin
yüzeydeki
metin. Metin ve dolayısıyla esasında o öz değil de o fondur ifadelerini.
Evet, o fon. Yani o fondur.
Ama asıl onun içerisine girip o metni kırıp tabir yerindeyse
onun arkasındaki metin gerçek biz ona metin. Derindeki metin diyoruz. O gerçek metin. Ve o metni ben ilk bulduğumda gözyaşlarıma hakim olamadım. Bunu samimiyetle söylüyorum. Neden? Yani bir buluşa imza attığımın sevincinle değil. Gerçekten dayanamadım. Bir insanın hayatı bu kadar acıklı.
Fuzuli'nin
yani çocuk Fuzuli'nin 3 ile 7 yaşlarında yaşadığı büyük bir acı var. Büyük bir şok var. Ve ben o metne hani riyasız, gayet samimi bir dille ilk anda temas kurduğum için gözyaşlarıma hakim olamadım. Çünkü gerçekten Fuzuli'nin o içe dokunan sesi oradan geliyor. Yani isterseniz o metni kısaca bir özetleyeyim.
Buyurun.
Derindeki metni.
Buyurun.
Şimdi dinleyicilerimiz de merak etmiştir. Neden gözyaşlarına...
Şimdi ben de aynı şekilde sizin bunu anlatıyorsunuz. Evet. Yani ben de aynı şeyle belki de duygusal bir yapıya sahip olduğumda ben de etkilendim yani işinle açıkçası.
Peki olay şu, derindeki metni Fuzuli aşağı yukarı 3-3,5 yaşlar arasında. Annesi hamile. Şimdi tamam dersiniz ki ya hepimizin çocuğu oluyor, biz şu anda babayız ama kendimizi o çocuğun yerine koyduğumuz zaman dünyaya yeni bir kardeşin geleceği endişesi çocuk ruhta çok farklı sancılar doğurur.
Zaten bu noktada psikologlar da özellikle vurguluyorlar yani ailede ikinci bir birey geldiğinde mutlaka diğer bireyin ihmal edilmemesi üzerinde durulması.
Evet. Ama şimdi biz bunu çocuğa anlatamayız. Çocuk çok yoğun bir kıskançlık duygusu yaşar. İnanır mısınız? Ta annenin şişen karnı, gün gün büyüyen karnı, yeni bir aileye çocuğun geleceği beklentisi, safa safa böyle. Böyle sahneler halinde ve o çocuğun endişe dolu bekleyişi, kafasında bin çeşit soruların oluşması, fırtınalar hepsi detaylı bir şekilde. Ve çocuk dünyaya geliyor, tepkisi tabii çok yoğun oluyor, içe kapanıyor. Bütün o ayrıntılar.
Yani bu sizin dediğiniz şey...
Şimdi beni ağlatan şeyler ne?
Mesnevi'nin içerisinde...
Tabii derindeki metinde anlatılıyor.
Muazzam.
Şimdi beni ağlatan kısım ne oldu biliyor musunuz?
Buyurun.
Sorum oydu, fazla detaya dalıp da
buyurun.
Asıl konumdan çıkmak istemiyorum. Kız kardeşi hastalanıyor. 3 yaşlarına kadar geliyor. Ve hastalanmış, sıtma hastalığına yakalanmış. Ha, yüzeydeki metinde böyle bir şey yok. Ararsanız hiçbir şey bulamazsınız.
Evet.
Bu derindeki metinde. Derindeki metne de metin kırılması yöntemiyle ulaştığımızı söyledik. Biraz sonra unutmayın, bana metin kırılması nedir, nasıl bulunur? O soruyu sorun. Biz hemen derindeki metne girdik. Metin kırılmasını daha dinleyicilerimize
demin ifade ettik. Oradan da zaten hemen, derindeki metne
ama iyi
biraz
oldu.
Da, biraz da hani
iyi oldu. Yani
samimiyetinizin bir göstergesi. göstergesi bu yani, o işten şey buydu, devam edin.
Şimdi ben tabi beni ağlatan nedir dedik de o soruyu cevaplamaya çalışıyoruz. Kız kardeşi hastalanıyor. O dönemde tabi çocukların iyileştirilmesinde doğadaki bitkilerden yararlanıyor, çiçeklerden yararlanıyor. Annesi köy kızlarına, işte oradaki kızlara çeşitli çiçekleri toplaması için para veriyor. Bütün bu ayrıntılar var. Çiçekler toplanıyor. Tabii bizim Fuzuli, küçük Fuzuli kız kardeşinin iyileşmesini istiyor. Bir zaman ölmesini isteyen çocuk o hastalanıp yatağa düşünce suçluluk duygusu duyuyor. Çok yoğun bir suçluluk duygusu. Yani sizlerin eseri ancak okuyarak anlayabileceğiniz ayrıntılarla ifade ediliyor. Çok yoğun bir suçluluk duygusu ve insanlar biliyorsunuz bu tür süreçlerde genelde bir anda duygusal değişiklikler gösterirler. Bu sefer de kız kardeşinin iyileşmesini istiyor. Bu suçluluk duygularından kurtulması için. Kurtulmak için. Ama kız kardeşi verilen ilaçları içmiyor. Tepki gösteriyor. Bu ayrıntılar var. O esnada o kız kardeşinin iyileşmesini istiyor. Ama ateş nöbetler halinde gelen hastalık kızı kah biraz kendine getiriyor, kah düşürüyor. Fakat kız içmiyor. İçmeyince o öyle bir direnç gösteriyor ki çocuk ruhuyla isyan ediyor. Ben bu sahneleri okuduğumda, tabii bu değil de bir sonraki sahnede kız kardeş ölüyor ve tabutla evden çıkarılıyor, bu anlatılıyor. İnanır mısınız, bu derindeki metni ben ortaya çıkardığım zaman öz yaşamı hiçbir yoruma tabi tutmaksızın, yani derindeki metnin doğal sonucu olarak ortaya çıkıyor. Benim yorum yaptığım kısım sadece iç dünyası ile ilgili, yani iç dünyası ile ilgili verileri psikanaliz, psikoloji yöntemiyle yorumladım. Bunun dışındaki şeyler benim hiçbir yorumuma tabi olmaksızın metin kırılmasının doğal sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani dinleyiciler de eser okudukları takdirde bunu göreceklerdir. Tabii ben de karşımda objektif olarak ortaya çıkan bu sahnelerden dolayı gerçekten çok az ağlayan, belki ömrümde birkaç kere ağlayan ben gözyaşlarıma hakim oluyorum. Evet,
yani işin şeyi de hani belki biz ben bu açıdan, sizin bu hissetmiş olduğunuz, bu keşfetmiş olduğunuz açıdan belki hiç fark etmedik veya hiç esere o noktada bakmadık. Yani hani Fuzuli bu eseri yazarken veya bunun içerisine vermiş olduğu veya depreştirdiği, içine koymuş olduğu bir takım mesajları, bir takım istekli tam olarak belki biz bu noktada fark etmedik, ama ifadeleriniz doğrultusunda ben de mesela şahsen esere biraz daha ilgi, biraz daha böyle merak olduğu için de, yani şimdi mesela çünkü bir şeyin bir görünen kısmı var, bir de o görünmeyen içerisinde derun dediğimiz, yani iç tarafta bir anlatmak istediği bir şey. Evet. Şimdi bu nazarla düşündüğümüzde mesela belki pek çok şair, pek çok yazar bu noktada, özellikle yani hani böyle şiirle ilgilenen, yani edebiyatla ilgilenen kimseler normalde belki yüzeyde bir şey ifade ediyorlar, ama esasla o ifade onların iç dünyalarındaki sadece belki bir görüntü gibi veya ne bileyim böyle bir şey gibi, böyle hani bir ön taraftaki bir pasaj mahiyetinde, ben ne derler böyle vitrin mahiyetinde belki ya. Evet. Ama ya, asıl o içteki yani, şeyi içte tutuyor
şimdi,
yani.
Şimdi derindeki metin, özür dilerim, metin kırılması şunu ortaya çıkardı. Şu büyük sanatçıların eserleri insan gibi bir ruha sahipler. Yani biz insanın kaşını gözünü görüyoruz. Şimdiye kadar bu büyük sanatçıların eserlerini sadece yüzeydeki metinlerine bakıldı. Ve bir de bunların asıl ruhları görülmedi. Yani sezildi. Bu eserlerin insanı çeken bir gizemi var, büyüsü var. Efendim bu eserlerde bir derinlik var denildi, ama bu eserlerin arka planında, yani yüzeydeki metinlerin arkasında başka bir metin ve bu metnin de şairin öz yaşamının ve üç dünyasını konu aldığı ilk defa bizim tarafımızdan iddia edildi. Daha doğrusu kurama dönüştürüldü. Artık bir varsayım olmaktan çıktı. Bir kuram haline geldi. Sebebi şu. Benim 2000 beyit boyunca hata yapma hakkım diyorum. Milyonda bir bile değil. Çünkü şöyle düşünün. Ortada bir film karesi var. Adam elini havaya kaldırmışsa, bu el inecekse bundan sonraki karede yavaş yavaş inmesi gerekiyor. Hı hı, aynen. Yani 2000 beyit boyunca benim hiçbir şekilde bir beyte tasarruf yapma hakkım yok. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Alttaki metin üstteki metinden bağımsız bir metin. Yani kısacası ortaya attığımız metin kırılması bir varsayım değil. Artık bilimsel tutarlılığı olan, genel geçerli %100 olan bir bilimsel kuramdır. Daha doğrusu bilimsel bir gerçektir.
Peki hani eser deyince
metin kırılmasını sormadınız onu.
Şimdi metin kırılmasına öyle veya böyle gidiyoruz gerçi de. O zaman metin kırılmasını bize şey yapın, tarif.
Evet, şimdi biz derindeki metinden
hep
bahsettik.
Hep orada kaldık, derinde kaldık. Yani.
Bir de en üstteki metin var. Yüzeydeki metin dışında. Onu da sonra bahsedeyim. Hiç isterseniz önce derindeki metin kırılmasından söz edeyim. Çünkü biz dinleyicilerimize hep metin kırılması dedik ama ne olduğunu tam anlatmadık.
Evet, buyurun.
Şimdi efendim, bu terimler bana ait. Metin kırılması olsun, derindeki metin olsun, ön temsil olsun, en üstteki metin olsun. Terimler tamamen bana ait. Bu terimleri, metin kırılması terimini nasıl buldum? Öncelikle bunun hikayesine döneyim.
Buyurun.
Yani daha önce anlattım kısaca psikanalize, psikolojiye ilgi duyduğumu ve divan şiirine bu bilimlerin verileriyle yaklaşmak istediğimi, yüksek lisansımı yaptıktan sonra da bunun için kenara köşeye çekildiğimi, kitaplarla meşgul olduğumu belirttim.
İfade güzel.
Bir elimde Leyla ve Mecnun vardı, bir elimde de işte bu bilimsel eserler vardı. Okuyordum. Derken günün birinde gerçekten insanlar hani buluşları için bilim adamları onlarca yıl harcarlar ama buluş gerçekten bir günde bulunur veya bir anda, bir dakikada bulunur.
Ama meşguliyetin getirmiş olduğu bir anda oldu.
Tabii bir anda. Çok yoğunlaşmıştım. Bakın size...
Ben araya gidip şuna benzetiyorum. Ben şimdi özellikle mesela İslam kültüründe, İslam alimleri içerisinde bazı alimler kendilerine sorulan sorulara cevap bulabilmek için saat sabahlara kadar Kur'an-ı Kerim okumaları veya ne bileyim işte gece teheccüd kılmaları, arkasından o teheccüdlerde hatimler yapmalar, yani böyle Kur'an-ı Kerim'i okuyarken o okumaların neticesinde Kur'an-ı Kerim'den kendi zihinlerine soru olarak gelen bir veya sorulan sorulara cevaplar bulabilmişlerdir ve ona göre bu biraz da buna benziyor. Şimdi mesela siz eser veya genel manada buluşlarda hani bahsedince ifade ettim, siz o yoğunlukta meşgul olunca bir günde
çözüm. Olay şu.
Buyurun.
Ben yurt dışında görevliyken, yani öğleden sonraydı dedim vazifem, sabahlara kadar okuyordum. Ve gerçekten sabah ezanını duyduktan sonra yani görevimizi yapıp uyuyorduk. Kısacası bu kitap gerçekten sabahlara kadar çalışılarak meydana geldi.
Metin kırılmasına
nasıl buldum? Şimdi bir nokta benim çok dikkatimi çekti edebi eserlerde. Şöyle dedim ki, sanatçı neden insanları, daha doğrusu bizleri, biz okuyucuları aptal yerine koyuyor? Çünkü bazı noktalarda gerçeklikle çatışıyor. Ben hakikat kelimesini de topladım. Metin kırılmasının oluştuğu noktalar hakikatle çatışıyor. Yani hakikatle çatışıyorsa yani hakikat yatsınıyor. Hakikatla çatışılıyor. Hakikat görmemezlikten geliniyor. Yani kısacası bu noktalarda neden sanatçı bizimle dalga geçiyor dedim önce. Sonra ben bu noktalara kara nokta dedim. Önce dedim ki bunlar dedim kara delikler. Evrendeki kara delikler gibi delikler dedim. Nasıl onlar işte bütün kainatı yutabilecek bir güce sahipse, sanatçı da dedim hakikatle çatışıyorsa bu noktalarda, demek ki eseri aslında bu noktalarda yok oluyor. Yani bütün kara delikler gibi eseri yok edecek bir güce sahip. Çünkü düşünün, yani aklı başında bir sanatçı bir eser yazıyor. Onca eğitim görmüş ve şunu diyor. Diyor ki Mecnun diyor çölde yabani hayvanlarla arkadaşlık kurdu. Şimdi aklı başında olan herkes bilir ki bir insanın yabani bir hayvanın oturup kalkması, konuşması, arkadaşlık kurması hakikatle çatışır. Yani bunu niçin söylüyor? Ve bu yalan bütün eseri yok edecek bir yalan. Onun için ben buna kara delik dedim önce.
Yani bu tip böyle
sor, evet, kara delik dedim ve bu noktalar benim dikkatimi çekmeye başladı. Tabiri caizse bir elime büyüteç aldım. Bu noktalara dikkatimi verdim. Ve gördüm ki bu noktalarda sanatçı hakikatle çatışıyor, hakikati yatsıyor, hakikati yok sayıyor ama aslında bir hakikat burada doğuyor. Yani aslında tamam görünüşte hakikatle çatışıyor ama o hakikatle çatıştığı noktada kendi öz yaşamıyla, iş dünyasıyla ilgili, derindeki metinle ilgili bir hakikate
ifade etmiş oluyor.
Bir hakikati ifade ediyor ve orası adeta bir film karesi. Ve o film karelerini ben bir araya getirdiğimde böylelikle derindeki metni ortaya çıkardım. Evet. Şimdi yani bu metin kırılması gerçeklikle çatışan noktalarda, akıl ve mantık ilkeleriyle çatışan noktalarda, toplumun dinsel anlayışı ve töresiyle çatışan noktalarda, bir de eserin yapısında üzgün olan veya eser içerisinde çelişki oluşturan noktalarda kendini gösteriyor. Kısacası bu dört nokta metin kırılmasının olduğu noktalar. Ve ben bunların hepsini hakikat kelimesinde de toplayabiliriz. Yani sanatçı hakikatle çatışıyorsa orada aslında büyük bir hakikati ortaya koyuyor.
Ya bu şuna benziyor. Tabii. Şimdi mesela
işte bu paradoksla biz yeni bir kuram geliştirdik. Daha doğrusu kuram değil de büyük bir gerçeği bulduk. Yani derindeki metni biz uydurmadık. Bu metin bizden önce de vardı ama işte modern çağın bilimleri, özellikle psikoloji, psikanalizle de yararlanmak suretiyle derindeki metni, eserler, büyük eserlerdeki derindeki metni keşfettik.
Yani metin kırılması bu şekilde.
Evet, kısaca ifade
edelim. Evet, tabii şimdi bunu böyle hani ifade etmek belki tam olarak şey gelebilir de tam belki anlaşılması noktasında şimdi çok güzel ifade ettiniz. Ama hani ben işin biraz daha şu noktada, demek ki yani metin kırılması dediğim şey, benim anladığım şeyi ben ifade edeyim. Yani metinde ilk etapta bizim böyle gördüğümüz, fark ettiğimiz, çelişkili olan noktalara eğildiğimizde esasında orada bir çelişkinin olmadığını, yani orada yazarın veya şairin veya sanatçının bir hakikati ifade etmek istediğini ve biz bu noktalara eğilmek suretiyle de bunu kavramış oluyoruz.
Muhattin Bey, çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Bu özet yeter yani. Şimdi o zaman kitabımı çok iyi kavradığınızı gösteriyor.
Şimdi kısa bir ara vereceğim. Kısa aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, tekrar görüşmek dileğiyle.
Yansımalar kısa bir aradan sonra devam edecek.
Tekrar sizlerle beraberiz. Kıymetli konuğumuz Muhittin Pektaş Bey. Füzuli'nin Leyla ve Mecnun'un mesnevisi üzerinde metin kırılması yöntemi çözülmesi eserini yazmış. Bu eser üzerinde bu eseri tabi yerindeyse böyle hani müellif olarak eseri oluşturmuş kıymetli yazarımız ve edebiyat alanında sohbetimize, konumuza, muhabbetimize devam ediyoruz. Şimdi Sayın Hocam, şey sormak istiyorum şimdi,
edebiyatlarda ve genel manada hani bir şeyi eleştirme, bir şeyi temel alarak eleştirme söz konusu. Bu metin kırılması yöntemiyle sizin ulaşmış olduğunuz hani Fuzuli'nin eserinde yani neyi temel alıyor, neyin üzerine böyle bir şeyi bina ediyor veya esas olarak aldığı şeyi?
Şimdi metin kırılmasının dayandığı bir hayat felsefesi var. Bir eleştiri yöntemi bu neticede ve mutlaka bir düşünce temeline, dünya görüşüne dayanıyor. Metin kırılması eserden yola çıkarak sanatçıyı bulmaya çalışıyor. Ve bu bir dünya görüşüne uygun düşüyor. Şöyle ki Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah aya, güneşe, dünyaya, varlıklara, fenomenlere düşünmemizi istiyor bunlar üzerinde. Yani bunların dayandığı kanunlar tamam bizi ilgilendirmiyor değil ama bunların örneğin diyor ki güneşi ve ayı musahhar kıldı diyor ve onda diyor benim varlığımı birliğimi görün diyor. Gecenin gündüzün birbiri ardınca gelmesinde gündüzü sizin için çalışma, dinlenme. Geceyi sizin için dinlenme yapmasında elbette diyor Allah'ın varlığına ve birliğine
deliller var,
efendim, işaretler var. Kıyamet gününe, ahiret gününe işaretler var diyor. Yani kısacası modern dil bilim açısından baktığımızda bütün bu varlık ve olgulara, bizim doğal fenomenler hepsine gösterge olarak bakılıyor. Yani bunların bir anlamı var. Bunlar anlamsız değil. Şimdi dolayısıyla bunlardan sanatçısını bize düşündürmek istiyor. Biz de yani bir Müslüman eleştirmen de bir Müslüman bakış açısına sahip olan birisi de ki divan edebiyatı bunu gerektiriyor. Yani İslam toplumunun edebiyatıysa ona da o edebiyata da Müslümanca bir eleştiri yöntemiyle bakmak lazım. Şimdi her ideoloji kendine özgü bir eleştiri yöntemi geliştirmiş. Yani eleştiri kitaplarına baktığınızda Marksist eleştiri ilk bakışta bu açıdan dikkatinizi çeker. Biz de yani İslami bir eleştiri yöntemiyle bakacağız. Olay ve olgu, daha doğrusu edebi eserlere. O da metin kırılması yöntemi buna uygun düşür. Çünkü metin kırılması eserden sanatçıyı bulmaya hedefleyen bir yöntem. Yani yani sanatçı da Yüce Allah gibi haşa biz onun kuluyuz ama Allah-u Teala diyor ki ben Adem'i yarattım ona ruhumdan üfledim diyor. İşte bu ruhta ne varsa bu ruhta var. Ve biz bu ruhla onun kulu olmaya davet edilmişiz. Haşa dünyada ilahlık taslamak yani haddimize değil. Ve bu cümleleri de ben onun için söylemiyorum. Evet. Ama Allah kuluna öyle bir vasıflar vermiş ki kendinden bir şeyler vermiş. Kul olması için vermiş. Ve bu kul bir eser meydana getirdiği zaman kendi öz yaşamını, iç dünyasını o esere işliyor. Yüce Allah da ol dediği zaman bir şeyler yarattığı zaman Esma-i Hüsna'sını somutlaştırıyor. Yani bütün varlık alemi bize nasıl Yüce Allah'a anlatıyorsa onun sıfatlarını, güzel isimlerini noksansız bir şekilde anlatmaya çalışıyorsa, ona tercümansa sanatçı da eserini meydana getirirken kendini anlatmak istiyor. Kendi iç dünyasını, kendi öz yaşamını bize sunuyor. Ama yüzeydeki metinde bir şey göremiyoruz. Bunu ancak derindeki metne indiğimiz zaman bunu bulabiliyoruz. Tabii bütün sanatçılar böyle bir ruha sahip değiller. Daha önce konuşmam başında da söyledim. Ancak dünya çapında büyük sanatçılarda bu söz konusu. Yani metin kırılması sadece divan edebiyatı mahsulleri için değil. Dünyadaki bütün büyük sanatçıların eserlerinde söz konusu olan bir olgu.
Evet kıymetli hocam, şimdi şöyle bir soru yöneltecek olursam, yani biz tabii mensubu bulunmuş olduğumuz hem dinin hem genel manada yaşamış olduğumuz hayatın hem kültürün yani böyle İslami bir bakış açısıyla biz eleştiriyi nasıl anlamamız lazım veya yani metin kırılması yöntemine nasıl bakmamız lazım?
Öncelikle İslam dini hayatın her yönünü kapsıyor. Yani bu dinin bir ekonomik boyutu var, efendim bir toplumsal boyutu var, efendim hatta insanların cinsel hayatlarına kadar düzenlemiş. Kurallar var. Kutsal kitabımızı, peygamberimizin hadis-i şeriflerini incelediğimiz zaman bunu görürüz. Dolayısıyla böyle dünya görüşü, bir dünya görüşüne sahip olan İslam dininin bir eleştirel yönteminin olmaması imkansız. Yani İslam dini elbette edebi eserlere de bir bakış açısına sahip, bir yönteme sahip. Fakat biliyorsunuz eleştiri bize Tanzimat'la birlikte geldi. Bizim geleneksel edebiyatımızda tezkireler vardı. Yani bunlar az çok bugünkü edebiyat tarihlerini, işte eleştirmenlerin yazdıkları yazıların yerlerini tutuyor. Oralarda şairler ve şiirler üzerine bir takım değer ölçüleri var. Fakat daha doğrusu yani eleştiri kavramı yeni olduğu için bunun metodolojisi pek düşünülmedi. Yani İslami bir bakış açısıyla edebi eserlere nasıl yaklaşılır? Bu soru pek sorulmadı. Bu soruyu sormak bize kısmet oldu. Ben bunda bir nefsime pay çıkarmıyorum. Allah'a şükür vesilesi olarak addediyorum. Senelerce bunun endişesini yaşadım. Yani Allah'ın gönderdiği bir din var ve bize Allah evrene nasıl bakacağımızı anlatıyor. Evrendeki bütün varlıklara, olgulara, insanın insana nasıl bakışını anlatıyor. Ve insanın kul olmak üzere yaratıldığını, Allah'ın güzel isimlerini ve sıfatlarını üzerinde en çok toplayan varlık olduğu belirtiliyor. Ama insanın elinden çıkan edebi eserleri nasıl anlamlandıracağı, bu soru maalesef cevaplanmamış. Bu sorunun cevabı da çok basit. Evrene nasıl yüce yaratıcısını tanımak amacıyla bakıyorsak, efendim insan nasıl kendi nefsine yüce yaratıcısını tanımak için bakıyorsa,
yani olması gereken tabi, bakış yani.
Tabii olması yani, gereken evet. Bakış. Rota çok önemli. Biz de bir sanat eserinde sanatçıyı aramalıyız. Sanatçıyı bulmaya çalışmalıyız. Çünkü bir sanatçı da eserini kendini ortaya koymak için yazıyor.
Evet, mutlaka.
Evet, yani. Meydana getiriyor.
Ben peki araya, bu araya gireceğim. Evet, sözünüzü balla kesiyorum. Şimdi mesela aklıma şu geldi. Çok kıymetli, belki sizin de hani şey yaptığınız eserlerinden istifade ettiğiniz bir alimimizdir. Merhum Bediüzzaman'ın eserlerinde geçiyor. Manayı ismi, manayı harfi, niyet ve nazar şekli de mesela formalize ediyor. İşte manayı ismi, bir şeye biz bakarken kendi ismiyle bakarız. Manayı harfi dediğimiz bir şey var ki biz o şeye bakarken o şeyin esasında oradan yaratıcısına ulaşma mahiyetinde bakarız. Yani burada özellikle eserden müessir şeyi söz konusu ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla mesela biz basit bir şeye bakacak, bir faraza bir elma gibi veya bir şey gibi bakacak, bir herhangi bir meyveye bakacak olursak, eğer biz normal işte bu bir elmadır şeklinde bakacak olursak onun değerini düşürmüş oluruz. Ama bir de manayı harfi dediğimiz, yani onu yaratan yüce zatın hesabına bakacak olursak apayrı bir bakış açısı olmuş olur. Yani bu biraz da eserle müessir hususu. Yani oraya da orayı hedef olarak belki evet. Almak gerekiyor. Ve İslam'ı eleştirdi.
Çok teşekkür ederim. Özetlediniz. Yani bugün Batı medeniyeti bize öyle bir felsefe empoze etmiş ki okuduğumuz hani bilim adı altında okutuluyor ve doğru tabii, ama altında yatan felsefeye bir defa çok dikkat etmek lazım. Örneğin elma misalini verdiniz. Elma üzerine o kadar çok eser yazılmış ki siz artık o yazılan eserlerden şunu çıkarıyorsunuz: elma çok mükemmel bir varlık. Evet. Yani içindeki besleyici maddeleri, ağacı, efendim oluşumu vesaire, yani çok mükemmel bir varlık. Ama kesinlikle işte hani bu bilimsel eserlerden hareketle yaratıcıya ulaşamıyorsun. Çünkü bu eserlerin hiçbirinde yüce yaratıcıya ait bir işaret yok. Halbuki Kur'an mantığı olay olgulara böyle bakmıyor. Elmadan yüce yaratıcısının Er-Rezzak sıfatına ulaşmamızı istiyor. Size diyor gökten su indiren, onunla nebatı yetiştiren yüce Rabbinize bakın diyor. Şükredin diyor. Yani kısacası Kur'an mantığı olaylara çok farklı bir bakış açısı getiriyor. Şimdi bununla biz efendim tekrar edebi esere dönelim. Yani şimdi gerçekten bakıyorsunuz tezler yazılıyor. Yüzlerce binlerce. Avrupa'da da bizde de. Yani işte eser aynı bugünkü işte modern fenlerin elmanın yararlarını anlatması gibi veya elmanın içindeki maddelerin uyumundan söz etmesi gibi eserin nasıl organik bir sistem olduğundan söz ediliyor. Daha doğrusu eserin nasıl mükemmel bir sistem olduğundan, öğelerin nasıl olduğundan, nasıl ilişki içerisinde bulunduğundan, nasıl bir mekanizma, yani o mükemmelliğe değiniyor ama kesinlikle eserden sanatçısına ulaşılamıyor. Yani bütün bunların altında sanatçının öz yaşamı, üç dünyası nasıl rol alıyor, bu soru onlar için mantık dışı kabul ediliyor. Daha doğrusu böyle bir soru gündeme gelmiyor. Bunu demek istiyorum. Yani kısacası pozitivist felsefe maddeyi madde planında başlıyor, madde planında bitiriyor. Ve yani
ötesine geçemiyor.
Şimdi halbuki İslami eleştirel yöntem eserden sanatçısına ulaşmayı gaye biliyor. Yani bilmeli daha doğrusu.
Genelde zaten İslami bakış açısındaki eleştirideki asıl maksat odur. Yani orada bir şey eleştirirsiniz ve oradan da siz mükemmeliyete ulaşmayı hedeflersiniz. Zaten mutlak kemal sahibi olan Yüce Allah'tır. Yani dolayısıyla orada bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Ama Batı'nın ifadelerinize göre de yani benim de genel manada aynı şeyi paylaşıyorum. Yani Batı'nın bize empoze etmiş olduğu o şeyler çerçevesinde biz eğer eleştiri mantığımızı kendi öz mantığımızla birleştirmezsek Batı'daki bakış açısı gibi olacağız ve bu da donuk bir bakış açısı olacak.
Çok donuk bir, delalete düşüren bir bakış açısı. Yani madde öyle bir şey ki bir bataklık. Yani oraya ayağını kaptıran bir insanın kurtarmasına imkan yok. İnancı da gider, her şey de gider. Madde, onun için maddenin arka planına inmemiz gerekiyor.
Yani mesela biz hani madde derken metini de mesela diyelim edebiyata dönecek
olursak. Şimdi madde bu bakış açısı yani pozitivist bakış açısı edebiyatta eleştiri yöntemlerinde de yapısalcı olarak adlandırılıyor. Yani eserin yapısından hareketle çeşitli kuramlar üreten pek çok farklı eleştiri yöntemi var. Ben bunların hepsini kısır bir bakış açısı olarak görüyorum. Maalesef bugün bu eleştiri yöntemi bizim üniversitelerimize de hakim olmuş durumda. Yani tezler yazılıyor. Efendim yazılan tezler tamam. Yani Batı normlarında bir değer ifade ediyor ama bizim efendim dinimiz açısından, İslam dini açısından ve onun öngördüğü eleştiri yöntemleri açısından bence bir değer ifade etmiyor. Çünkü sanatçısına ulaşmayan bir iddia bir hiçtir. Sanatçısını bize tanıtmayan bir eser bir hiçtir. Sanatçısıyla bağlantı kurulmayan bir iddia eser düzeyinde kalırsa bir hiç
eksik kalmış olur.
Eksik kalmış olur. Çünkü yani sonuçta biz eserle sanatçıyı tanımak istiyoruz. Bizim aradığımız şey sanatçı. Çünkü biz bir insanla diyalog kurduğumuzda dünyamız genişliyor. Biz insanlar birbirimizden çok uzağız. Her birimiz ayrı bir evren teşkil ediyor. Zaten eser insanların evrenlerini birleştirmek üzere meydana getiriyor. İnsanlar yani kendi varoluşlarını ortaya koymak için eser üretiyorlar ve amaçları da başka bir insanla bütünleşme. Biz de zaten o amaçla eser okuyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Madde içerisinde boğulmuş bir insan bir eserle başka bir maddenin içerisinde yok oluyor. Halbuki o eserin gayesini öğrense, yani bizim metin kırılmasının metodolojisini kavrasa, o anlayışla esere baksa, başka bir insanla tanışmanın, birleşmenin, bir araya gelmenin güzelliğini yaşayacak.
O zaman şöyle toparlayacağım, şimdi süremiz de bitiyor. Yani özellikle metin kırılması yönteminde edebiyat alanında çalışma yapan, bu noktada eğilmiş olan, bu noktaya bir yönüyle kendilerini vermiş olan ediplerimiz, bu noktadaki çalışan edebiyatçılarımızın önlerinde bir yol vermiş oluyor. Onlara bir yöntem vermiş oluyor. Bir metodoloji sunmuş oluyor.
Mahdettin Bey, çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Yeni bir yöntem. İnsanların önlerine açılmış. Benim de zaten bu eseri yazmaktaki amacım bir yol açmaktı. Bizimle bitecek değil bu iş. Farklı eserlere de uygulanabilir ama tabi zaman alan bir çalışma bu. Çünkü araştırıcısının psikoloji ve psikanaliz bilmesini gerektiriyor. Ve gerçekten bu yönteme öğrenmesi için epey bir süre bu yolda çalışmasını gerektiriyor. Benim zaten amacım üniversitelerde en azından bir ders olarak veya ders içerisinde bir konu olarak metin kırılmasının işlenmesidir. Bu bir umuttur şimdilik.
İnşallah bu noktada yani bu emeği verdiniz. Allah'ın izniyle bu emek, ben öyle tahmin ediyorum ve öyle iyimser de bakıyorum. Bu noktada işin ehilleri tarafından bu eser keşfedilir, fark edilir. Biz buradan tekrar tanıtmış olalım ve bu noktada dinleyicilerimiz içerisinde ilgi duyan edebiyatçılar varsa hasreten onlar için bir daha hatırlatmış olalım ki programı kapatıyoruz. Esere ulaşabilecekleri adres Google'dan girdikleri zaman yazarımızın ismini giriyorlar. Muhittin Pektaş. Ve orada Muhittin Bey'in sitesinden bu esere nasıl ulaşabileceklerini biz tekrar hatırlatmış olalım. Oradan ulaşabilirler. Ve kıymetli dinleyenler, şimdi programı ben bitireceğim ama bitirmeden önce Muhittin Bey'e tekrar ifade edecektiniz. Son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğiniz neler vardır, neler söylemek istersiniz?
Şimdi belki bir yazarın
şimdi belki bizim bu noktada yani muhabbetimiz açıkçası daha sürecek, yani bir görüntü onu gösteriyor. Fakat burada bize ayrılan süreyi de zaten açtık da hani programı bitirmemiz gerekiyor.
Mahdettin Bey, bir yazar şunu ister her şeyden önce, düşüncelerini, yazdığı kitabın pek çok insan tarafından paylaşılmasını. En azından dinleyicilerin benim eserimi okumasalar bile veya okuma gereği duymasalar bile siteme girmelerini, orada metin kırılması üzerine yazdığım şeyleri okumalarını isterim. Böylelikle bu yeni yöntemi biraz daha yayılmasını istiyorum gönülden.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben bize teşekkür zaman ederim. Ayırdığınızdan dolayı, bizimle beraber birlikte olduğunuzdan dolayı, hem kurumum namına, hem şahsım namına, hem dinleyicilerim namına sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli dinleyenler, bir yansımalar programının tekrar sonuna geldik. Haftaya inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.
Yansımalar. Hazırlayan ve sunan Vahdet Baran.